Bugün ajans programında öncelikle dış haberler hususuyla başlayacağız. Bu dış haberlerde dünyanın farklı noktalarında yaşanan gelişmeleri konuğumuzla birlikte ele alacağız. Birinci bölümümüzde İstanbul Arel Üniversitesi Profesör Doktor Uğur Özgöker bizimle birlikte. Uğur Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk Büşra Hanım. İyi yayınlar diliyorum efendim.
Teşekkür ederiz Uğur Bey. Dünyanın tabii farklı noktalarında son derece sıcak hadiseler yaşanmakta. Her gün bizler de onlarla ilgili içeriklere yer vermeye çalışıyoruz. Bir yandan da yetişmeye çalışıyoruz doğrusu. Çünkü hakikaten takip etmesi ve yakalaması kolay bir gezegende yaşamıyoruz çıkardığı haberler nezdinde. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşı geçtiğimiz seneden itibaren zaten en önde yer alan bir haber turu sunuyor bize. Bu en son 17 Ağustos'ta da Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili hususta yeniden devamını en azından sürdürmek için yeşil ışık yakmaması Rusya'nın şu anki konuyu biraz daha tahılla ilgili süreci yöneltmiş durumda. Şimdi en son gelen haberlerde Ukrayna diyor ki Rusya Odessa bölgesine yaptığı hava saldırılarda tahıl depolarına zarar vermekte diyordu. Evet. Ve buradan çıkabilecek her bir gemiyle ilgili de Rusya da diyor ki artık onlar askeri potansiyel bir tehdit sayarım demişti. Bugün de yine geçen yeni haberlerde gördüğümüz kadarıyla Ukrayna diyor ki bir gemiyi limanlardan çıkarttık, Türkiye'ye doğru geliyor. Rusya'nın bu tehdidine rağmen şeklinde. Aslında o haber de önemliydi. Siz bunu nasıl karşılıyorsunuz? Son günlerde Karadeniz'e taşınan, limanlara taşınan gerilimle ilgili bunun evet. daha ileri gitmesi noktasında nasıl bir tehdit var? Rusya Karadeniz bölümünü artık kapatmak mı istiyor? Neler söylemek istersiniz?
Zaten Rusya yani operasyonun 24 Şubat 2022'de başlayan özel askeri harekatı ama yani Birleşmiş Milletler dünyaya göre bir savaş bu. Bunun özel harekatı diyor. En büyük şeyi Ukrayna'yı Karadeniz'e kapatmakta. Ama Amerika ve İngiltere'nin çok büyük askeri ve silah yardımı üzerine ve bütün Batı'nın da diplomatik baskısıyla şu anda Karadeniz'e açış yeri var. Büyük limanlara açık. O Türkiye Cumhuriyeti'nin Sayın Cumhurbaşkanı'nın devreye girmesi dünyanın hem doğalgaz hem petrol hem tahıl bakımından büyük bir sıkıntıya krize girmemesi Türkiye'nin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın çok büyük bir başarısıdır. Onun üzerinde bu Karadeniz'e açıldı çünkü birinci biliyorsunuz ihracatta dünyada tahılda yani buğday, arpa, çavdar vesaire gibi daha çok az gelişmiş ülkelerin besin kaynağı olan şeyde Rusya bir numaralı ihracatçı, Ukrayna'da üç numaralı ihracatçı. Petrol ve doğalgazda da Rusya zaten gerek bir numaralı ihracatçı. Dolayısıyla bu Karadeniz'in açılması Türkiye'nin bir başarısıdır ve dünya barışı için bir şeydir. Ancak Rusya'ya verilen sözler tutulmadı. Şimdi bu tahıl koridoru anlaşmasını Sayın Cumhurbaşkanımız yaptırdı İstanbul'da. Kontrol merkezinde Milli Savunma Üniversitesi'nin içi biliyorsunuz. Birleşmiş Milletler'in orada 5 tane personeli var. Evet. Türkiye'den 5 delege var. Rusya'dan var, Ukrayna'dan var. Ve her giden gemiyi Ukrayna'dan buraya boş giden gemileri kontrol ediyorlar. Yani silah mı gidiyor, destek mi gidiyor ya da boş mu gidiyor. Dönen gemileri, tahıl yüklü gemileri de tekrar kontrol ediyorlar İstanbul Boğazı'nda. Başka bir şey gidiyor mu, kaçak insan gidiyor mu vesaire. Kontrol ediyorlar. Tamam tahıl gidiyorsa serbest. Ancak neydi bu anlaşma? Sadece Ukrayna'nın değil Rusya'nın tahılları da serbestçe gidecekti. Ama Rusya'nın tahılları gitmiyor, sadece Ukrayna gidiyor. Artı Rusya'nın ihracatında kambiyo, akreditif, sigorta gibi bazı teknik sorunlar var. Batı biliyorsunuz Rusya'nın bütün banka transferlerini kapattı. Akreditifleri, kambiyo rejimlerini durdurdu, askıya aldı. Dolayısıyla Rusya ticaret yapamıyor. Yani bütün bunları serbest bırakılması lazım. Eğer bir tahıl koridoru anlaşması varsa iki tarafa da yararlayacak. Sadece bir taraf değil. Bu süreci bitince Rusya dedi ki benim istediklerim yapılması uzatmıyorum. Ukrayna dedi ki Rusya olmasın biz yapalım Türkiye ile. Tabii Türkiye bu olamaz dedi. Olamaz. Rusya dedi ki tehdit algılıyorum. Vururum dedi. Sizin dediğiniz gibi Büşra Hanım demin bir ihtar ateşi de yaptı geçen hafta.
Evet.
Yani böyle yok edecek, gemiyi batıracak bir şekilde ihtar ateşi yaptı. Yani bir daha gemi falan çıkartırsam buradan bak vururum artık diyor. Çünkü anlaşma yok. Bir savaş durumu. Zaten şimdi dediniz ki Ukrayna işte Rusya'yı şey yaptı, suçladı, siloları vurdu diye. Ama Ukrayna da sürekli Rus gemilerini vuruyor, Kerç Boğazı'ndaki köprüyü de vuruyor. Yani savaş iki taraflı, tek taraflı bir saldırganlık yok. Dolayısıyla Ukrayna'nın aklını başına alması lazım. Zelenski'nin artık Amerika ve İngiltere'nin sahibinin sesinden gibi onları dinlemeyip Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı dinlemesi lazım. İstanbul'da oturmaları lazım. Zelenski ve Putin'in bu ateşkesi gerçekleştirmeleri, savaşı sonlandırmaları lazım. Geçen sene bu zamanlarda bu iş olmuştu. Amerika bozdu işi. Amerika ve İngiltere sürekli istiyorlar ki Ukrayna ile Rusya arasında savaş olsun. Ukrayna perişan olsun, insanlar ölsün. 10 milyon kişi ama Rusya zayıflasın. Hem siyasi bakımdan hem ekonomik hem askeri bakımdan. Ama Rusya ne ekonomik bakımdan zayıfladı ne askeri bakımdan zayıfladı. Olan Ukrayna'ya oluyor. Dolayısıyla bu işi bitirecek olan İstanbul'da ya da Antalya'da bir konferanstır. Bir an önce bu ateşkesin yapılması lazım. Sınırlar sonra belirlenmesi lazım. Ve Karadeniz açılması lazım dünya ticaretine. Yoksa sadece tahıl değil, bakın hep tahıl konuşuluyor. Dünyada şimdi pipeline'ları yani petrol boru hatlarını kapattı Avrupa. Rusya dünyanın en büyük ihracatçısı, hı hı, petrol ve doğalgazda. Kış geliyor önümüzde, Kasım ayından sonra bütün Avrupa donacak. Avrupa bu sefer doğalgaz ve petrol de bulamayacak. Gene bu iş Karadeniz'de bitiyor, gene Türkiye'de bitiyor. Dolayısıyla sadece tahıl yapmamak lazım, düşünmemek lazım. Zelenski'nin de kendi milleti için, kendi devleti için oturup mantıklı karar vermesi lazım. Yani Amerika'nın ve da İngiltere'nin sözcüsü, Dışişleri Bakanı gibi davranmaması, kendi milletinin barışını ve refahını koruması lazım. Onun için de Sayın Cumhurbaşkanımızın moderatörlüğünde iki lider Putin ve Zelenski İstanbul'da oturup bu işi bitirmeleri lazım. Yoksa bu işin sonu çok kötü. Afrika'da acını ölecek. Bakın Rusya diyor ki ben bedava vereceğim diyor, tahıl diyor. Ama ne oldu? Tahıl anlaşması imzalanmadığı için geçmiyor boğazlardan, sevk edemiyor. Afrika'da acını ölecek. Sadece Avrupa değil. Ve zavallı Afrikalıların hiçbir suçu yok bunda. Tamamen Avrupa'nın suçu. Dolayısıyla bu anlaşmanın bir şekilde bitmesi lazım. O da Putin'le Zelenski arasında biter. Batı'nın elini çekmesi lazım. Gölge etmemesi lazım.
Siz peki yeni rota ile ilgili tekliflerin gelişine nasıl bakıyorsunuz? Karadeniz'den değil de tam tersi biraz da Tuna Nehri üzerinden bir rotayla tahılın ihraç edilmesi konusu sizce mümkün olabilir mi? Zaten bununla ilgili az çok bir atılım var ama meşakkatli bir yoldan bahsediyoruz. Defaatle indir bindir yapılacak bir sirkülasyon eklenecek.
Tahliye süreçleri de artı yani ekonomik olarak hadi maliyeti yüksek bile olsa, dedi lojistik olarak çok feasible olmasa bile tabii tahıl elzem hayati bir şey. Muhakkak gidecek eninde sonunda gidebilir. Ancak gene Ukrayna ile Rusya arasında ateşkes yapılmadan gene gidemez buna üzerinden. Gene gemiler çıkamayacak. Yani gider gene Karadeniz'e hakim olan kuzeyine en azından Rusya. Biz izin vermediğimiz sürece güneyde belki giremez ama kuzeyinde gene gider orada tahliye işinde gene gemileri de vurabilir. Hatta karadan eğer tahliye edeceklerse büyük kamyonlarla vesaire karayı da vurabilecek bir şey var. Denizden ve havadan atılan füzelerle. Yani anlaşma olmadan ne kadar alternatif düşünürseniz düşünürse etmez. Artı Ukrayna, sadece Ukrayna'nın tahılı düşünüyor. Ukrayna'nın tahılı da tamam Avrupa'yı besler belki ama Afrika ne olacak? Asya ne olacak? Yani Rusya'nın tahılında sevk edilmesi lazım. Dolayısıyla sadece Avrupa kendini düşünse ben ekmeğimi yiyeceğim. Afrika ölsün diye bakabilir Avrupa Birliği. Yapıyor Batı bunu biliyoruz. Afrika'yı o zaten bu hale getirdi. Perişan hali ama biz bütün dünyayı düşünmek zorundayız. Onun için Tuna boyu efendim oradan Tuna üzerinden Almanya'ya kadar işte 8-9 ülkeye geçiyor. Bu palyatif bir çözümdür. Sonuç getirmez.
Peki bu savaşın Baltık bölgesi ve Polonya'ya taşınması ile ilgili riskler de bir süredir tartışılıyor. Bununla ilgili tabii Wagner'in Belarus'taki varlığının Polonya'yı rahatsız etmesi, Polonya'nın buna cevaben 10 bin yeni askeri bu bölgede konuşlandırma kararı peşinden takip ediyor. Tabii Letonya, Litvanya'da keza bu konuda rahatsızlıklarını ön plana çıkartıyorlar. Hatta Belarus'un düzensiz göçmenleri sınırlara yöneltmesiyle ilgili de en çok rahatsızlıklarını ifade etmesi söz konusu. Siz bu riske dair ne öngörürsünüz?
Bu risk hep vardı. Yani zaten 94 yılında NATO'nun genişlemeyeceğine, Doğu Almanya'nın dışında genişlemeyeceğine dair Rusya'ya söz verip de Kuzey Atlantik Konseyi'ni kurup barış için ortaklık ve Rusya'nın da ortak olduğu bir şey kurduktan sonra Çekya, Slovakya, Macaristan, Polonya, Bulgaristan, Romanya, Litvanya, Estonya, Letonya gibi Baltık ülkeleri aldıktan sonra Rusya zaten çok sinirlenmişti, çok tehdit algılıyordu. Olay zaten çok eski patladı. 2008'de Gürcistan gelecek dedi, Gürcistan'a işgal etti Rusya. Sonra 2014'te Ukrayna NATO'ya girecek dediler, gitti Kırım'ı işgal etti. Yani yapmayın diyor, bu bölüme hançerleri saplamayın denin diyor. Bunu ben tehdit algılıyorum diyor. Rusya bu konuda haklı. Ve bana söz verdiniz NATO'yu Doğu ve Orta ve Doğu Avrupa'ya genişletmeyeceğim dediniz diyor. Sözlerinizin hiçbirini tutmadınız diyor. Bu Baltık ülkelerini demin saydığınız Estonya, Letonya, Litvanya, bunların 1,5-2 milyon nüfusları var. Ve bunların %30 nüfusu da Rus. Artı Rusya'nın Baltık'a çıkan, sıcak denizlere çıkan tek limanı Kaliningrad, Litvanya'nın batısında ve Rusya ile kara bağlantısı yok. Arada Litvanya var. Orası Rusya için hayati, Almanya ile 3 kere tarihte savaştı o bölge için, Memel bölgesi. Dolayısıyla bu Doğu Rusya'nın başkenti de orası. Almanya için de çok önemli, Avrupa için de, Rusya için de çok önemli. Buraya NATO'nun girmesi, NATO'suyla bir de Finlandiya'nın Mart ayında girmesi, 1300 kilometrelik Rusya ile olan sınırına NATO silahlarının, füzelerinin, Amerikan füzelerinin girmesi Rusya'yı fevkalade tedirgin ediyor ve bu konuda Rusya haklı. İsveç'te girdikten sonra bütün Arktik, yani Kuzey Buz Denizi bölgesi biliyorsunuz küresel ısınma yüzünden 8 metre buzlar eridi ve onun altında muazzam bir fosil kaynaklar çıktı. Petrol, doğalgaz. Bundan sonraki bir savaş Arktik bölgesinde de çıkacak. İspanya ve Finlandiya'nın burada büyük kıyıları var. Rusya bu bakımdan şey. Yani Rusya en ufak bir kıvılcımda bu Baltık ülkelerine saldırabilir. Baltık ülkelerin zaten topu topu nüfuslarını üçünü birden toplasanız bir vilayeti kadar etmez Rusya'nın. Rusya burayı 2-3 günde işgal edebilir. Fazla Rusya'nın da üstüne gitmesine yani. Çünkü Amerika Rusya'yı zayıflatayım diye hem askeri hem ekonomik hem diplomatik itibarını da düşüreyim diye olmadık şeyler yapıyor. Herkes kışkırttı, Gürcistan'ı kışkırttı, işgal ettirdi. Ukrayna'yı kışkırttı, işgal ettirdi. Eğer bu Baltık ülkeleri de bir şekilde kışkırtılırsa ki nüfuslarının neredeyse 1/3 bir kısmında 1/4 nüfusunda Rus'ta azınlık var. Çok onlar için hiç iyi olmaz.
Peki Uğur Bey, Moskova'da uluslararası güvenlik konferansı yapılıyor. Buraya da birçok ülkeden kişiler gelmekte ve Çin Savunma Bakanı'nın ziyareti belki de en çok dikkat çeken bir hadise olmuştu bütün basın kuruluşları tarafından. Ve Çinli Savunma Bakanı Rusya'nın ziyaretinin ardından da Belarus'a gidecek. Ve buradaki açıklamalarına baktığımızda Şangay İşbirliği Örgütü'nün yeni üyeleri İran ve Belarus'ta savunma işbirliklerini derinleştirmeye hazır olduklarını belirtiyor ama sizce bu ziyaret nasıl bir anlam teşkil eder?
Çok önemli. Şimdi biliyorsunuz ta 1960'lardan sonra Çin'le o zamanki Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği arasında Doğu blokunu yani komünizmin liderliği konusunda bir kavga çıkmıştı, anlaşmazlık. Ve Amerika 70'te de 1971'de Nixon gidip Kızıl Çin'i, Komünist Çin'i tanıyıp Birleşmiş Milletler'e sokup Güvenlik Konseyi'ne sokup veto yetkisi verince onu bölmüştü. Fakat şu anda NATO'nun Çin'i de tehdit altına alması, Çin'i tehdit olarak göstermesi, Amerika'nın bir örtülü savaş açması Çin'i, Çin'i Rusya'ya yaklaştırdı tekrar. Dolayısıyla iki ülkede Batı'nın saldırısı altında olduklarını, emperyalizm saldırısı altında olduklarını hissediyorlar ve birbirlerine çok yakınlar. Dünyanın en güçlü iki ülkesi hem ekonomik hem askeri hem siyasi bakımdan. Bu şey Avrupa için de büyük bir tehdit oluyor. Avrupa da bu şekilde kurbanı olacak. Amerika'nın dünya politikasının kurbanı olacak. Şimdi demin dediniz ki Belarus'a Wagner'i yığdı. Doğru. Asıl 2021 yılının Ekim ayında 150 bin Rus askerini Belarus'a yığmıştı Rusya. Ve bu sefer Batı dedi ki işte İngiliz İstihbarat Teşkilatı MI6 Rusya Ukrayna'yı işgal edecek. Daha işgal falan yok ortada. 6 ay var. Zelenski de çıkıyor. Böyle bir şey yok. Nereden uyduruyorsunuz falan diyor. Ya 150 bin askeri niye yığsın oraya? İşte nitekim işgalin başlangıcı oydu. 24 Şubat'ta da işgal başladı. Şimdi Belarus'a bu şey Wagner'in askerlerine Wagner'le bir muvazzal olarak araları bozulmuş gibi göründü Putin'in biliyorsunuz Wagner'in sahibiyle. Ama anlaştılar. Ukrayna'dan çekildi. Belarus'a yerleştirdi. Şimdi Wagner'in askerlerini bu Baltık ülkelerine, Litvanya'ya, Estonya, Letonya'ya saldırtırabilir. Bunlar vurucu gücü çok yüksek. Sayıcı az ama zaten bu ülkelerin de nüfusu çok az ve onların doğru dürüst askerleri de yok. Hepsini de işgal edebilir. Bu bir yani ikinci bir üçüncü oluyor artık. Bir Gürcistan işgali, iki Ukrayna. Üçüncü olarak da Baltık bölgesine doğudan başladı. Güney ve batıda üçüncü bir saldırı hazırlığı olarak değerlendirilebilir. Çin'in de hem ekonomik olarak hem siyasi olarak Rusya'ya destek vermesi Rusya'nın elini çok güçlendiriyor. Eğer eskisi gibi Çin, Batı ile ve Amerika'ya yanında dursaydı Rusya çok yalnız kalacaktı. Şu anda biliyorsunuz Avrupa'nın almadığı petrol, doğalgazı Rusya'yı ekonomik olarak çökertmeye çalıştılar. Çin aldı hepsini. Çin alınca rubleli ne değeri düştü, tam tersine arttı bile. Ekonomik olarak hiç nereye gitmedi. Dolayısıyla Çin'in Rusya'ya desteği çok önemli. Bu Batı için çok büyük bir tehdittir. Batı da görsün bu durumu. Amerika'nın artık dümeninde gitmekten vazgeçsin. Kendi milli çıkarları doğrultusuna gitsin. Türkiye doğrusuna gitsin. Tek doğru yapan Türkiye.
Peki,
kendi milli doğrultusuna gidiyor.
Evet. Rusya ile Çin'in artan askeri tatbikatlarına bakışınız nasıl? Şimdi iki ülke donanmaları Temmuz'da Japon denizinde Kuzey Etkileşim 2023 adını verdikleri bir askeri tatbikat gerçekleştirmişti. Ardından Kuzey Batı Pasifik'te Japonya'nın kuzeyinden Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletine kadar da uzanan bir bölgede yine tatbikat yaptılar. Şimdi en son Kuzey Pasifik'te ortak devriye yapılırken bu durum Japonya'yı rahatsız ediyor ve bu devriye çalışmalarını yakından takip ediyor. Bu sefer de Rusya ve Çin'den tepkiler geldi. Bu son gelişmeler nasıl karşılandı?
Şimdi zaten Avrupa'daki savaşlar biliyorsunuz 9 Mayıs 45'te Kara Avrupa'sında savaş bitti ama Pasifik'te devam etti. Pasifik çok da önemli. Ancak iki atom bombası üzerine ta 1 Eylül'de Japon İmparatoru teslim oldu. Yani dolayısıyla Pasifik Amerika için çok daha önemli. Avrupa'yı neredeyse yaptı. Tampon devletlerini kurdu. Batı Avrupa Birliği, NATO, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi. Orada Rusya'yı sınırladı. İyice de geri attı sonradan da. Bütün Doğu Avrupa'yı dağıldı. Ama Pasifik'te üstünlük hala Rusya'da. Çin'le de birleşince dolayısıyla Pasifik'te Rusya, Amerika'nın müttefikleri Japonya ve Güney Kore ve Tayvan. Tayvan tamam şu anda tanımıyor ama bütün ticari ilişkilerini onunla yapıyor. Onlar da çok büyük bir tehdit algılamaya başladılar. Çünkü bir Çin, yani tek Çin Tayvan'ı tanıttırmıyor. Politikasında bu işi götürüyor. Dolayısıyla bu işin sonunda Amerika Pasifik'te büyük bir hezimete uğrayabilir. Çin ve Rusya'nın büyük donanmalarını, hava kuvvetlerini birleştirirse Amerika'nın müttefikleri Tayvan, Güney Kore ve Japonya için zor günlerde bekliyor.
Şimdi bir de siz Arktik Okyanusu'ndan da bahsettiniz Uğur Bey. Evet. Bu rota da hakikaten önemli. Ülkelerin bu sahalardaki mineralleri çıkarmakla ilgili farklı hak iddia ettiklerine şahitlik ediyoruz.
Doğru.
Burada bir de Kuzey Deniz Rotası var. Yani Avrupa ile Asya Pasifik bölgesi arasındaki en kısa ulaşımı sağlayan nokta. Evet. Yani yılın da büyük bir zaman diliminde kar ve buzla kaplı olduğu için nasıl aslında kargo taşımacılığı burada yapılabiliyor, gemiler geçiriyor diye baktığımızda gördüğümüz kadarıyla nükleer enerjiyle çalışan buz kıranların rehberliğinde ilerliyormuş bu süreç. Şimdi ona da rağmen diğer rotalara göre daha fazla yakıt belki harcanıyor ama zaman tasarrufunun önüne geçiyor. Burada nasıl bir karşımıza tablo çıkabilir? Ne gibi ekonomik savaşların doğması mümkün olabilir? Böyle bir şey söz konusu olur mu? Yoksa bunun adımlarını mı görüyoruz?
Şimdi şöyle bir şey var Büşra Hanım. Kuzey bu yani Arktik bölgesi senenin 9 ayı falan buzla kaplı.
Evet.
Ve buradan nakliye, lojistik yapılamıyordu. Ancak biliyorsunuz nükleer denizaltılar, nükleer yakıtlarla denizin altından geçiyorlardı. Şimdi bu küresel ısınma yüzünden büyük çapta bir erime oldu. Artık lojistik serbest duruma geldi.
Evet.
Ve şeylerde fosil yakıtlar da ortaya çıkmaya başladı. Dolayısıyla burada çok büyük bir rekabet olacak. Bu kaynaklar çok büyük kaynaklar. Bütün Orta Doğu petrollerine yerine geçebilecek kaynaklar. Onun için çok yakın zamanda büyük bir orada ekonomik ve askeri savaş görebiliriz.
Şimdi Uğur Bey, tabii burada başlıklar dediğim gibi konunun en başında çok fazla olduğu için ülkelerin birbirleriyle ilişkilerini hızlı hızlı geçiş yapmaya çalışıyorum sizlerin yorumlarıyla birlikte. En son Çin ve Hindistan arasında da malumunuz uzun yıllardır devam eden Himalayalarda bir ihtilaflı sınır bölgeleri söz konusu. Ve bununla ilgili de görüşmeler yapılıyor. Barış ve sükunetin korunması konusunda da anlaştıkları bildirildi. Ama Pekin'in Güney Tibet tarafında bir 90 kilometre karelik hak iddiası var. Yeni Delhi'nin bakıyoruz Aksai Çin platolarında yine bir belki yarısı kadar ya da 38 bin diye ifade edilen kilometrekarelik alanda bir Çin'in işgal ettiğini savunuyor. Bu en son ama gelen sükunetin korunması yönündeki mutabık kaldıkları hususa dair açıklamaları takip edebildiniz mi? Yine buradaki...
Biliyorum, çok yakından takip etmedim ama olayın eskisini çok iyi biliyorum. Hmm. Yani Pakistan, Hindistan, Bangladeş ve Hindistan-Çin savaşlarını çok eskiden biliyorum. Onun devam ediyor. Orada soğuk savaş döneminde taraflar belliydi. İşte Çin demin söylediğim gibi Amerika tarafına dönmüştü. Rusya'da Hindistan'ı zaten bağlantısı var. Lokru'nun lideri Hindistan ve onu destekliyordu. Ancak şimdi Çin ile Rusya'nın arası iyi olunca Hindistan yalnız kaldı. Dediğiniz doğru, Tibet bölgesi için büyük bir savaş var. Tibet'i Çin işgal etmişti ve 3 kere savaştı Hindistan'la Çin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra, hala da itirazlar. Aynı itiraz Pakistan'la Hindistan arasında devam ediyor. Onlar da 3 kere savaştılar. Keşmir bölgesinde, orada da itiraz devam ediyor. Dolayısıyla şimdi bu aşamada bunu sonuçlandırabilirler mi? Yani bu itirazlı bölgenin de facto durumunu de jure duruma getirebilecek bir şey getirebilirler mi? Ben Hindistan'ın öyle bir taviz vereceğini zannetmiyorum. Topraklarında. Çin'in de bırakacağını zannetmiyorum. Bırakacak durumda değil. Çok stratejik bir bölge. Dolayısıyla yani hiçbir hukuki bir anlaşma beklemiyorum kısa zamanda açıkçası.
Şimdi tabii biraz daha bizim sınırlarımıza yakın konulara da gelmek istiyorum ama onlara da geçmeden önce en son Norveç'te düzenlenen bir oturumda bir NATO Genel Sekreterinin, kabine direktörünün açıklaması çok dikkat çekti. Aslında onun açıklamalarında orijinal metinde baktığımızda Ukrayna'nın NATO'ya üyelikle ilgili şartlarını maddeler halinde anlatıyor ama bir yerde söylediği cümle çok tepki çekti, başta Ukrayna'dan olmak üzere. O da şöyleydi ki, Ukrayna Rusya'nın işgal etmiş olduğu toprakları vermesi halinde NATO'ya üye olabilir gibi bir cümleydi. Evet. Tabii daha sonrasında gelen tepkilerle birlikte NATO tekrar Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duyuyoruz, bununla ilgili mücadeleye de tam destekçiyiz minvaline gelebilecek bir açıklama da yaptı. Siz bu yine haberi nasıl karşıladınız?
Şimdi şöyle, zaten NATO'ya üyeliğin amacı şudur. Bir egemen devlet NATO'ya üye olduğu zaman toprak bütünlüğü garanti altına alınmıştır. Sadece kendisi tarafından değil, bütün müttefikler tarafından. Yani şu anda NATO'nun 30 ülkesi, 30 ülkede garanti ediyor. Artık yok sen şu bölgeni buna verirsen seni NATO üyesi yaparız, şuradan tedarik edersen vazgeçersin. Böyle bir şey olamaz. NATO'nun felsefesine aykırı. NATO bir müşterik güvenlik teşkilatı. Yani sen sınırlarının bir kısmını başkasına ver, o zaman senin gerisini koruyalım. Böyle bir şey olmaz. İşte müşterik güvenlik olmaz yani. Dolayısıyla dediğiniz doğru, gelen itirazlar üzerine geri adım attı. Çünkü NATO'nun korkusu, ama NATO hiçbir zaman da Ukrayna'yı alamaz zaten. Onu da söyleyeyim. Yani şuradan herhalde işte Donbas'ı bırak, Donetsk'i bırak, Kırım'ı bırak, seni üye alalım falan gibi bir şey de mevzu bahis olamaz. Zaten Ukrayna'nın girmesi mevzu bahis değil. Rusya'ya verilen sözler bakımından, coğrafi alan bakımından, Rusya'nın içine hançer gibi saplanmış bakımından bunu alamaz da bu şekilde, ve almasını da hiçbir NATO ülkesi de istemez. Çünkü bu şekilde gittiği sürece savaş devam edecek.
Rusya da tabii bu pası iyi değerlendirdi. Yani yeni başkentin Lviv olabileceğiyle ilgili imanları içeren bir açıklamalarda yapıldığını görüyoruz. Peki burada Uğur Bey, son olarak da Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Suriye'ye bir 50 araç kadar konvoyla hareket etmesi, hareketten giriş yaparak Deir ez-Zor bölgesine takviyede bulunması nasıl karşıladınız? Biz bu hatta biliyoruz ki bir petrol sahaları var, zaten ABD'nin konumlandığı noktalar buralar. Evet. Yine bu habere dair yorumlarınızı alarak da noktalamak isteriz bu bölümü.
Tamam. Şimdi Büşra Hanım, dediğiniz doğru, Amerika kendisi kontrol etme, kendi askerleri var. Bizzat Amerikan askerleri var ama PKK'nın sözde oradaki adı YPG, TYD, neyse değişik isimleri var. Hepsi aynı isimdir. Bunun PJAK, HDP, PYD, hepsi aynı şeydir. Kürt terörist hareketidir bunlar. Onları kullanaraktan, onları vekalet savaşı yaptırırken, onlara silah ve asker verirken Amerika bu petrol, yani Suriye'de çok az bölgede petrol var. Tamamı Amerika'nın kontrolündeki PKK'nın ya da oradaki PYD'nin kontrolünde. Bunları takviye olarak gönderiyor. Bu da biliyorsunuz Rusya'nın, dünyadaki Rusya dışındaki en büyük deniz üssü Suriye'de. Yani Doğu Akdeniz'i ve Akdeniz'i oradan kontrol ediyor. Bu aydı, bu savaş başladıktan sonra, Suriye'deki 2013'teki iç savaş başladıktan sonra bir de hava üssü kurdu. Onu çok büyük ve hem deniz üstü hem hava üstü var. Dolayısıyla Amerika'nın bu bizzat askeri şeyleri kendi üniformasıyla, Amerika'nın üniformasıyla geçmesi, yani PKK, PYD gibi, Pejak gibi değişik şeylerle değil de girmesi Rusya'yı tekrar burada tehdit, Rusya'yı tehdit algılanmasına getirir ve Rusya'nın karşı atağa geçmesine neden olabilir. Ama ben sadece Rusya'ya da Suriye açısından düşünmüyorum, ben Türkiye açısından düşünüyorum. Kendi ülkemizin menfaati, bizim Amerika sözde bizim müttefikimiz olmasına rağmen, biz 52'den beri NATO'nun üyesi olmasına rağmen bize şu anda tehdit, en büyük tehdit Amerika'dan geliyor. Rusya'dan falan gelmiyor, onu söyleyeyim. Çünkü Amerika'nın Büyük Ortadoğu politikası, stratejisinde büyük bir ikinci İsrail var. Yani Büyük Kürdistan. Türkiye'nin Güneydoğu bölgesinin Türkiye'den ayrılması gibi çok büyük bir politikası var Amerika'nın. Çok büyük bir tehdit Türkiye için. Türkiye bunun farkında. Sözde müttefikimiz Amerika, NATO üyeliğimizi de kullanaraktan bizim üzerimizden bir takım operasyonlar yapmaya çalışıyor. Orta Doğu'da ikinci bir İsrail, Büyük İsrail kurmak için buna müsaade etmeyeceğiz. Yani bu Amerika'nın operasyonu sadece Suriye ve Rusya Federasyonu'na karşı değildir. Türkiye'ye de büyük bir tehdittir. Bunu engellememiz lazım.
Uğur Bey, çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için.
Teşekkür ediyorum Büşra Hanım. İyi yayınlar diyor, iyi günler diyor.
İstanbul Aral Üniversitesi'nden Profesör Doktor Uğur Özgöker konuğumuzu sevgili dinleyicilerimiz. Ajans programına kısa bir reklam arasından sonra devam edeceğiz.